Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda cennetin vasıflarından, cennet ve cehennemin vasıflarından bahsediyorduk. Buhari'nin Rikak bölümündeydik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Peygamberimiz bir gün cehennemden bahsediyor. Kendisini geri doğru çekiyor. Tekrar cehennemden biraz anlatıyor. Yine kendisini geri doğru çekiyor. Birkaç defa bunu yapıyor. Yani sanki ateş önünde ondan sakınıyormuş gibi bir hareket yapıyor. Çünkü Efendimiz'e Cenab-ı Hak göstermişti cehennemi muhtelif zamanlarda. Onu görerek anlatıyordu demek ki. Yani görerek Cenab-ı Hak gözünün önüne getirmiş. Nasıl Miraç'tan sonra Mescid-i Aksa'yı gözünün önüne getirmiş, müşriklerin sorularına orada cevap vermişse, burada da bizlere cehennemi anlatırken onu görerek bizlere naklediyor. Sanki alevleri yukarı doğru çıktıkça kendisine ulaşacakmış gibi zannederek geri çekiliyor ve şöyle buyuruyor: sizler tek hurmanın yarısıyla, bunu da bulamayan güzel bir sözle olsun cehennemden korununuz. Demek ki insanı cehennemden koruyan en önemli amel-i salihlerden birisi de infak oluyor. Allah yolunda maldan vermek. Fedakarlık. Yani insan dünyada yaptığı fedakarlıkların karşılığında sevap alıyor. Bedenen bir fedakarlık yapıyor. Zamanını harcıyor, bir fedakarlık yapıyor. Aklını, zihnini bir yerlere teksif ederek bir fedakarlık yapıyor. Bir sıkıntıya maruz kalıyor. Malını vererek bir fedakarlık yapıyor. Hep bunların karşılığında bir şeyler kazanıyor. Yoksa durduk yerden, bedavadan bir şey kazanmak mümkün değil. Cehennemden kurtaran en büyük amellerden birisi demek ki bu maldan yapılan fedakarlıklar ki Efendimiz herkes bu fedakarlıkta bulunsun. Sadece zenginler infak etsin gibi bir anlayış olmasın. Zengin, fakir, herkes imkanı ölçüsünde. Yani zengin olan insan milyarlar, trilyonlar infak eder belki ama İmkanı olmayan kimse de yarım hurma infak edebilir. Bir hurması olan da onun yarısını versin bir fakire. O şekilde fedakarlıkta bulunarak kendisini cehennemden korusun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da bulamadıysa, yani yarım hurması var, onu da kendi karnını doyuracak kadar sadece kendisine yetecek imkanları varsa, o da güler yüzüyle, güzel sözüyle, tatlı diliyle infakta bulunsun. O da bir sadakadır. Müslümanlara güler yüz, tatlı dille konuşmak da bir sadakadır buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yine cehennemin bir durumunu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında amcası Ebu Talip'ten bahsedilince şöyle buyurmuşlar: umarım ki benim şefaatim kıyamet gününde amcama fayda verir. Şefaatimden hususi olarak amcam da istifade edebilir. Şefaatimle amcam topuklarına ulaşabilen ateşten bir çukura konulur da o çukurdan dimağının, beyninin kaynadığı görülür. Yani ayaklarının altına, tabanına konulan kor ile beyni kaynayacak şekilde. O da veyahut da cehennemin en hafif azabı, en hafif olan yerine çıkarıyor amcasını şefaatiyle. O oradan amcasının topuklarına kadar gelen bir ateş, yani çok ayağının dibinde olan bir ateş, bununla beyninin kaynadığı ifade ediliyor. Normalde şefaat, kafirlere şefaat yoktur. Kafirlere, inançsız, imansız kimselere şefaat yoktur. Müminlere şefaat vardır. Sadece bundan bir istisna Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'i yetiştirip büyüttü, himaye ettiği, İslam'ın yayılması için çok gayret sarf ettiği için Cenab-ı Hak ona hususi bir şefaat izni vereceği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz onu diyor cehennemin diplerinde buldum. Onu en hafif yerine çıkardım diyor. Şefaatimle en hafif yerine çıkacak. Ve o en hafif ateş, cehennemin en hafif ateşinin onun beynini kaynatacak şiddette olduğu ifade ediliyor. Yani en hafifinin bile ne kadar şiddetli olduğu burada görülmüş oluyor. Değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak korusun. Onun için bu dünya hayatını ona göre yaşamak, günah olan her şeyden kaçmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı her şeyden kaçmak, emrettiği her şeyi küçük büyük demeden yapmak lazım ki cehennemin en hafif yeri bile ne kadar şiddetli onu görüyoruz. En hafif ayaklarının topuklarına kadar olan bir azap, ateş beynini kaynatacak şiddette. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah Teala kıyamet günde insanları toplar. Mahşer yerinde toplanmış insanlar bekleşiyorlar. Çok sıkıntılı bir an, sıkıntılı zamanlar geçiyor. Bekleyiş, güneş yaklaştırılmış tepelerinde. Çok sıcak, aydınlatmıyor ama ısıtıyor karanlıkta. İnsanlar günahlarına göre terliyorlar. Ter kimisinin dizlerine, kimisinin beline, kimisinin boynuna, kimisinin tepesine aşıp çıkıyor. Günahına göre ter. Böyle sıkıntı içerisinde bir rivayette 70 yıl beklerler diyor. 70 yıl. Dünya yılıyla bile olsa bu 70 yıl çok uzun bir yıl hakikaten. 70 sene bekleyiş ne olacak acaba? Endişeli bir bekleyiş. Yani normal bir bekleyiş de değil. Bir de bu ahiret günleriyle bir 70 yıl ise zaten bunun sıkıntısını anlatmak mümkün değil. Çok uzun bir vakit. Bunlar hakikaten cehennemin, cennetin, hesabın, ahiretin, ahiret hayatının dehşetini gösteriyor. Tabii ki bu arada bu sıkıntı, insanlar bu sıkıntı içerisindeyken bir de arşın gölgesinde sıkıntı çekmeyecek insanlar var. Onlara Efendimiz diğer hadis-i şeriflerinde bizlere haber veriyor. Onları da inşallah sırası geldikçe görürüz. Bir de öyle insanlar var. Öyle yaşamak lazım hayatı. Cenab-ı Hak öyle bir hayat nasip etsin ki bu sıkıntılı bekleyiş anında rahat içerisinde, arşın gölgesinde, ikramlar içerisinde bekleyenlerden, orada bulunanlardan olalım inşallah. Nimetler içerisinde olanlardan olalım. Onun için de çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Bu sıkıntılı bir bekleyiş, uzun zaman bir bekleyiş. İnsanlar iyice bunalmışlar. Sonra diyorlar ki birbirlerine, içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan bizleri kurtarması için Rabbimize karşı şefaat istesek. Diyorlar, Cenab-ı Hakk'a dua edecek bir salih bir kulunu bulsak. Derler. Sonra diyor Adem Aleyhisselam'a gelirler ve sen Allah'ın kendi eliyle yarattığı, çok ihtimam verdiği ilk insansın. Sana kendi ruhundan hayat verdiği, meleklere emredip de meleklerin senin için secde ettikleri kimsesin. İlk insan, ilk peygamber, değerli bir insan. Sen mübarek bir insansın. Sen bizim için Rabbin huzurunda şefaat etsen derler. Yani şu sıkıntıdan kurtulalım. Hesap başlasın. Ondan sonra insanlar gitsinler. Hatta diyorlar ki cehenneme gideceksek cehenneme gidelim de şuradan kurtulalım. Öyle diyecek hale gelecek insanlar. Cennete gitseler tabii ki daha güzel. Cennete gidecek olanlar için daha önemli bir şey. Adem Aleyhisselam diyor ki ben buna ehil değilim diyor. O işlemiş olduğu hatasını zikreder. Adem Aleyhisselam'ın bir hatası vardı. Hayatı boyunca 1000 yıl yaşamış. İlk insanların ömrü de uzunmuş, boyları da uzunmuş. Kısala kısala gelmişler bugüne kadar. Bunu da Efendimiz bize haber veriyor. İlk insan 1000 yıl yaşamış, 1000 yıllık ömründe bir tane hata işlemiş. Onun tevbesi peşinde. Benim bir hatam var diyor, onun için ben şefaat edemem diyor. Buna ehil değilim diyor. Yani nasıl bakın Allah'ı tanıyan bir peygamber nasıl Allah'tan korkuyor? Bir hatası sebebiyle. O da bilerek yapılmış bir günah değil, hata ile işlenmiş bir günah. Bundan nasıl korkuyor, nasıl ömrü boyunca bunun tövbesi peşinde. O da neydi? Cenab-ı Hak cennette şu ağaca yaklaşmayın demişti. Cenab-ı Hakk'ın elindedir haramlar, helallar. İşte bu mantıklı değil, mantıklı değil, akla uygundur değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani Cenab-ı Hak kullarını imtihan etmek için şunu yapmayın diyebilir. Nasıl bir spor hocası? Mesela eğitim verirken talebelerine işte şuraya koşun, şuraya koşmayın, şunu yapmayın, şuradan atlayın. Ya bunun ne mantığı var, niye buradan atlıyoruz da şuradan atlamıyoruz gibi bir şey düşünebilir insanlar, aklına gelebilir ama bu mantıklı değildir yani. Böyle bir soru mantıklı değildir. Çünkü onu eğiten insan, imtihan eden insan, hoca istediği gibi bir imtihanı tabi tutabilir. Yani bir şey yasaklar, bir şey serbest bırakır, bir şey emreder. İşte Cenab-ı Hak da kullarını İmtihan ediyor. Onun için şu yasak diyor, şu serbest diyor. Sonra değiştiriyor. Daha sonra gelen kullarına yasak kıldığı şeyi serbest kılabiliyor. Başka yasaklar koyabiliyor. Onun için bu Allah'ın elinde bir durumdur. Cenab-ı Hak da öyle emretmiş. Diyor ki bütün meyveler, her şey serbest. Sadece bir ağaç yasak. Niye yasak? İmtihan için. Cenab-ı Hak bilir onun hikmetini, sebebini, niye yasak olduğunu. Buna yaklaşmayın diyor. Ama işte şeytanın bir taraftan aldatmaları, yeminleri, nefsin aldatmalarıyla işte Adem Aleyhisselam hataen o meyveden yiyor. Çünkü şeytan diyor yemin etti. Yemin billah diyor ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Bu ağacı yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Melek olacaksınız. İşte çok faydalı olacak. Cenab-ı Hakk'a daha yakın olacaksınız. Yemin edince ilk insan daha hiç böyle şeylerle karşılaşmamış. Yani diyor ki biz Allah adına yalan yere yemin edebilecek bir varlığın olabileceğini zannetmiyorduk. Yani Cenab-ı Hakk'ın azametini bilen, tanıyan, hatta şeytan Allah Teala'ya yakın belki gördü, konuştu. Konuştuğu ayet-i kerimelerde bildiriliyor zaten şeytanın Cenab-ı Hak'la. Cenab-ı Hakk'ı böyle yakından bilen bir varlık nasıl olur da Allah adına yalan yere bir yemin edebilir? Bilmez mi cehennemin şiddetini? Bilmez mi azabın şiddetini? Bunu aklı almıyor yani bir peygamber. Yalan yere yemin edemez zannediyor. Cinler de öyle diyor. Biz diyorlar Allah adına yalan yere yemin edebilecek bir varlığın olacağını zannetmezdik diyorlar Cin suresinde. Demek ki yani kendini bilen, arif insan, Allah'ı tanıyan, Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilen bir insan böyle bir yalan yere yemin etmesi, hele Allah adına yalan yere yemin etmesi mümkün değil. Herkesi de kendisi gibi zannediyor tabi bu iyi insanlar. Halbuki herkes öyle iyi bir insan değil maalesef. Herkes zannedildiği gibi Hazreti Adem gibi güzel bir insan değil. İşte şeytan mesela, şeytan yani. O cehennemin şiddetini bildiği halde, azabın şiddetini bildiği halde, Cenab-ı Hakk'ın azametini bildiği halde böylesine cahilce bir iş yapabiliyor. İnsanlarda da çok var bu. Bile bile yanlış yapıyoruz hep. Bile bile bildiğimiz halde nasıl yanlış yapabiliyoruz? Biz de anlamıyoruz ama yapabiliyoruz. Demek ki bu da cahillikten. Zalûmen cehûlâ. İnsan çok zalim, çok cahildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok zalim, çok yanlışlar yapıyoruz. Çok cahillikler yapıyoruz. Bile bile Allah'ın kudretini, azametini bildiğimiz halde, azabının şiddetini bildiğimiz halde yanlışlar yapabiliyoruz. İşte ilk insanda bu tecrübeyi bilmediği için, bu tecrübe sahibi olmadığı için, yani insanlar böyle bile bile zalimlik yapar, bunu tecrübe etmediği için herhalde yanlış, yalan yere yemin eden olmaz zannederek şeytanın yeminlerine aldanarak o yasak meyveden yemişti Adem Aleyhisselam. Bir hatası ve ömür boyu 1000 yıl bu hatanın tevbesinde ahirette bile bu hatayı düşünür. Aman diyor ben Allah'a karşı bir hata işledim. Ben diyor şefaate ehil değil. Bir de kendi halimizi düşünelim. Her gün kaç tane hata işliyoruz, her gün kaç tane günah işliyoruz da hiçbirisine aldırmıyoruz. Hiçbirisi umurumuzda değil. Bilerek işlediğimiz günahlar var. Adem Aleyhisselam'ın günahını 1000'e katlayacak günahlarımız var. Ama hiçbirisi de umurumuzda değil. Bu da bizim cahilliğimizi gösteriyor, zalimliğimizi gösteriyor. Cenab-ı Hak hakikaten bunlara tevbe nasip etsin. Bunlardan uzaklaşmayı nasip etsin bizlere de. Adem Aleyhisselam işte bir hata yüzünden ben şefaate ehil değilim diyor. Siz diyor Nuh'a gidin. Allah'ın ilk Resulü olan, Resul olarak ilk gönderdiği Nuh'a gidin diyor. İnsanlar, insanlık heyeti Nuh Aleyhisselam'a gidiyor. O mahşerin o sıkıntılı anında, o sıkıntılardan kurtulmak için Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Diyorlar ki sen de bize bir şefaat et, sen Allah'ın ilk Resulüsün. 950 sene Allah'ın dinini tebliğ etmek için çalıştın. Ülül azim peygamberler dersin. Bakın demiştik işte insanların ömrü uzundu, kısalarak geldi diye. Adem Aleyhisselam 1000 yıl yaşamıştı. Nuh Aleyhisselam 950'ye düştü. Ayet-i Kerime'de ifade ediliyor onu. 950 yıl kavmin arasında kaldı. Bu şekilde yavaş yavaş azalarak ömürleri gelmiş. Muhammed ümmeti de 60-70 yıl arasında bir hayat ortalamasına sahip son insanlar artık, son ümmet. Nuh Aleyhisselam'a da onun faziletini zikrederek sen diyorlar şefaat et bize. O da diyor ki o da hatasını hatırlatıyor. Ben de bir hata işledim, buna ehil değilim. Onun hatası ne? Onun hatası da diyor ki 950 yıl sonunda artık sabredemeyip ya Rabbi bu kavim iman etmiyor. Bunları helak et diye beddua etmesi. Aslında bu normal bir şey yani, hata da sayılmaz ama demek ki kendine göre onu da hata sayıyor Nuh Aleyhisselam. Diyor ki ya biraz daha sabretmeliydim. 950 yıl bunlara sabrettim. Biraz daha sabretseydim de onların helak için beddua etmeseydim diye onu bir hata sayıyor. Ben diyor şefaate ehil değilim. Siz diyor Allah'ın halili, dostu olan, Allah'ın halil edindiği ve takadallahu İbrahim'e halile, Allah Teala'nın dost edindiği İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'e kadar gelecek bu. Efendimiz'in böyle bir hatası bile olmamış demek. Yani ufacık bir hatası bile olmamış ki Cenab-ı Hak onu daha çok seviyor ve ona şefaat izni veriyor kıyamet günü. İnsanlar akabinde diyor İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. İbrahim Aleyhisselam da işlediği hatasını zikreder. Ben de bir hata işlemiştim. Ben onun tövbesiyle meşgulüm. Ben de bu işe ehil değilim diyor. İbrahim Aleyhisselam hatası da işte tevriyeli olarak ben hastayım gitmeyeceğim demesi. Putlar için bir bayrama, putlara ibadete gidiyor insanlar. Onu da kafasına koymuş. İnsanlar gidince şu puthaneye gireyim, putları kırayım diyor. Sen de gel diyorlar bayrama. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben hastayım diyor. Gelemeyeceğim. Siz gidin. Onlar gidince arkadan putları kırıyor. Bu yalan sayılmıyor. Buna tevriye deniyor. Yani hastayım demesi. Yani ben sizin putlara tapmanızdan, şirkinizden dolayı çok sıkıntıdayım. Çok üzgünüm. Yani hasta oluyorum buna. Bunu kastediyor kendisi ama insanlar normal bedenen hasta olduğunu zannediyorlar. Buna tariz de deniyor. Bu ifade, bu ikili manaya gelen ifadesiyle İbrahim Aleyhisselam onları gönderiyor. Kendisi putları kırıyor. Bir de kim yaptı dediklerinde putları, işte şu büyüğü yapmıştır herhalde diyor İbrahim Aleyhisselam. Onu da yalan maksadı değil, insanları düşünceye sevk etmek için. Hani siz bu putların ilah olduğunu, bunlarda bir güç olduğunu zannediyorsunuz. Şu büyük put herhalde diğerlerine kırmıştır, ona sorun diye onları düşünmeye sevk etmek istiyor. Hakikaten onları düşünüyorlar, olayı anlıyorlar, diyorlar ki ya biz yanlış yapıyoruz ama buna rağmen bile bile yanlışlarında ısrar ederek diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atın. Biraz önce bahsettik ya işte insanlar bile bile yanlışlar yapıyorlar, bile bile hatalarını devam ettiriyorlar diye. İbrahim Aleyhisselam da bunları hatırlıyor. Diyor ki ben şefaate ehil değilim, siz diyor İsa'ya gidin, İsa Aleyhisselam'a. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a geliyorlar. İsa Aleyhisselam ben diyor buna ehil değilim. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin. İsa Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'e gönderiyor. O bir hatasından bahsetmiyor. Bir hata zikretmiyor ama bu işe ehil olmadığını, Peygamberimizin bu işe ehil olduğunu söylüyor. Allah Teala onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurmuştur. İnna fetahna leke fethen mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhkhar. Cenab-ı Hak Fetih suresinin ilk ayet kerimesinde, ikinci ayet kerimesinde Peygamberimizin geçmiş gelecek günahlarını mağfiret buyurduğunu haber veriyor. Yani günahı zaten Efendimizin olmamış da mağfiret buyurulmasından kasıt nedir? Müfessirler bunu izah etmek için uğraşıyor. Diyorlar ki bu yani meydan vermemiştir. Cenab-ı Hak senin zaten günah işlemine fırsat vermemiştir. Senin hiç günahın olmamıştır o manada. Ne geçmişte bir günahın olmuştur, ne gelecekte bir günahın olmuştur. Bu sana Allah'ın büyük bir lütfudur. Bu şekilde anlıyorlar. İşte diyor onun için İsa Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'e gönderiyor. Bunun üzerine insanlar bana gelirler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rabbimin huzuruna izin isterim. Rabbimle görüşmek isterim. Onu görünce hemen secdeye kapanırım. Cenab-ı Hak'tan izin istiyor, secdeye kapanıyor. Her şey Allah'ın izniyle şefaatte. Şefaati yanlış anlayan pek çok insan bugün türedi toplumda. Bu da fitneci insanların sebebiyle oluyor. Bazı insanlar var, çok müttaki, çok Müslüman görünerek Müslümanlar arasında fitne yaymak için düşmanların, İslam düşmanların ürettiği insanlar bunlar. Bunlar devamlı insanlar içerisinde fitne yayıyor. Kim bilerek, kim bilmeyerek, cahilce. İşte şefaat yoktur falan diye. Kur'an-ı Kerim'de iki tür ayet kerime var. Şefaatin olmadığını bildiren ayetler var. Kafirler için şefaat yoktur. Kendisine izin verilen, razı olunan peygamberlerin, rasullerin şefaate izin verileceği illa diye istisna yapılan ayet kerimeler var. Onları görmüyor bu insanlar tabii ki kasıtlı olarak. İşte bunlar da müminlere şefaat edileceğini gösteren ayet kerimeler ve o ayet kerimeleri tefsir eden bu hadis-i şerifler var. Şefaatin olduğunu ifade eden ama şefaati doğru anlamak lazım. Şefaat deyince sanki Cenab-ı Hak istemediği halde peygamber zorla Allah'ın istemediği bir şeyi yaptırıyor gibi, Allah'ın karşısında ikinci bir güç gibi düşünüyorlar. Bu yanlış bir düşünce. Şefaat demek dua demektir. Allah'a dua edersin. Allah izin verirse, Allah'ın izin verdiği kadar şefaat eder bir peygamber, bir salih kul, bir melek. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan izin isterim diyor. Allah bana izin verir, secdeye kapanırım. Allah'ın dilediği kadar, Allah Teala dilediği kadar beni bu vaziyette bırakır. Her şey Allah'ın elinde. Bunda bir rivayette bir hafta diyor. 7 gün secde edeceği Efendimizin. Sonra Allah Teala tarafından bana başını kaldır, iste sana verilecek diyor. Söyle sözün dinlenecek, şefaat et şefaatin kabul edilecek. Cenab-ı Hak istiyor işte. Cenab-ı Hak izin veriyor. Kaldır başını, şefaat et şefaatini kabul edeceğim. Ben secdeden başımı kaldırır ve Rabbimin bana öğreteceği bir tahmid ile Rabbime hamd ederim. Allah'a hamd ederim. O zamana kadar hiç bilmediğim bir hamdle. Çeşit çeşit hamdler var. Allah'a en güzel hamdler nelerdir bilmiyoruz. En güzelini demek ki o zaman da Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e öğretecek. Efendimiz o bir haftalık secdesinde Rabbine hamd edecek. Cenab-ı Hak da Allah'ın da en sevdiği şey hamd. Hamd olduğu bize bildiriliyor. Rabbimize hamd etmek, elhamdülillah demek, Allah'a hamd olsun demek. Allah'ın en çok hoşlandığı şey bu hamd neticesinde Cenab-ı Hak şefaat izni veriyor. Şefaat ediyor Efendimiz. Benim için bir sınır tayin buyurur. Bakın işte şefaati anlatıyor burada Efendimiz. Cenab-ı Hak bir sınır tayin eder. Şunlara şu kadar şefaat edebilirsin diye. Sonra ben insanları ateşten çıkarır ve cennete koyarım. Sonra döner yine evvelki gibi secdeye kapanır. Şefaat kademe kademe, derece derece. Kimisini cehennemden hemen çıkarıyor. Kimisini bir müddet sonra çıkarıyor. Kimisini hiç cehenneme girmeden cennete girmesine sebep oluyor. Kimisinin cennete derecesinin yükselmesine sebep oluyor. Şefaatler çeşit çeşit ve uzun bir zamana yayılmış. Bir anda olup biten bir şey değil. Sonra Efendimiz tekrar diyor şefaat için secdeye kapanırım. Rabbime hamd ederim. Bu şekilde tekrar secdede bulunur Efendimiz. Nihayet yine Cenab-ı Hak kaldır başı şefaat et diyor. Üçüncü veya dördüncü defada Efendimiz kısa olarak burada anlatılıyor rivayet. Efendimiz yine şefaat ediyor. Yine secdeye kapanıyor. Yine şefaat ediyor. Sonuncuda ya Rab ateş içinde Kur'an'ın hapsettiklerinden başka kimse kalmadı derim diyor. Ya Rabbi böyle derece derece uzun zamanlar içerisinde Efendimiz şefaat ediyor. Bütün insanlar yani Cenab-ı Peygamberimizin büyüklüğü burada sadece kendi ümmetine değil görüldüğü gibi Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'den itibaren baştan itibaren bütün insanların bu sıkıntıdan, mahşer sıkıntıdan kurtulması için şefaat ediyor. Sonra ümmetine tabii ki daha hususi şefaatler var. Bütün insanlığın efendisi onun için Peygamberimiz. Alemlerin efendisi dediğimiz bu. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmesi Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle bu manaya geliyor. En sonunda artık bittiğinde ya Rabbi diyor cehennemde Kur'an'ın hapsettiklerinden başka kimse kalmadı. Kur'an kimleri hapsediyor? Kur'an'ın hapsettikleri İşte kafirler diyor, imansız ölenler. İman etmeden, Cenab-ı Hakk'a inanamadan ölenler için ebedi cehennem vardır diye Kur'an-ı Kerim bunu defalarca söylüyor. İşte bunlar Kur'an'ın cehenneme hapsettiği insanlar. Bunların için şefaat de söz konusu değil. Bunlar için cehennemden çıkmak da söz konusu değil. Azabın bitmesi de söz konusu değil. Cenab-ı Hak muhafaza etsin, korusun, bütün kullarına hidayet versin. Cenab-ı Hak bütün kullarına iman nasip etsin de bu çok elim azaptan kurtarsın onu, oraya kimseyi düşürmesin. Ama maalesef insanlar kendileri ısrarla oraya koşuyorlar. Katade diyor ki tabiinden Kur'an'ın hapsettikleri sözünün yanında yani üzerine hulut, ebedilik vacip olanlar sözünde söyledi diyor bir rivayette. Hulut, halidine fiha diye ayet-i kerimede geçiyor. Üzerine ebedi kalacakları ifade edilen sözler. Bunun bir rivayeti Bakara suresinin evvelinde Enes'ten El-İsra suresinde Ebu Hureyre'den daha uzun metinlerle bu hadis-i şerif geçmişti Buhari'de. Bu hadis-i şerif hakikaten daha tafsilatlı bir şekilde anlatılıyor. Hulut vacip olanlar şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını mağfiret etmez, affetmez. Ondan başkasının dileyeceği kimse için mağfiret eder gibi ayet-i kerimeler Nisa suresi 47-116 ve diğer pek çok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimizin yine diğer bir hadis-i şerifinde Muhammed'in şefaatiyle bir kavim ateşten çıkar da cennete girerler. Onlar cehennemlikler diye isimlendirilirler. Cehennemiyyin, cehennemlikler diye isim verilir onlara bir müddet. Cehennemden kurtulanlar manasında bu şekilde Efendimizin şefaatinden bahsetmiş olduk muhterem dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah bu konuya gelecek programda da devam edeceğiz. Yeniden buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.